Üçüncü ayrım.
Kadın kendini tutmak için çok çalıştı. Fakat gözyaşları ondan daha kuvvetli çıktılar ve o bu sefer sessiz sessiz yaşlarının yarısını içine akıtarak ağladı. Tam bu sırada hiç beklenilmeyen bir şey oldu ve kadının hikayesini yarım bıraktırdı. Dışarıda yağmur damlalarının boğuk sesi arasında bir ayak tıpırtısı peyda oldu, kapıya yaklaştı ve hızlı hızlı vurdu. Kadın birdenbire sapsarı olarak yerinden fırladı, kapıya gidip sordu. Kim o? Aç aç, benim. Yusuf derhal Hacı Ethem'in sesini tanıdı. Açsana be! Kadın yavaşça kapıyı açtı, dışarıda yağmur sularının altında sırtında gocuğu ile Hacı Ethem göründü. İçeriye doğru bir adım attı fakat Yusuf'u görür görmez derhal geriledi. Herhalde onu bu vakitte burada göreceğini ümit etmiyordu. Fakat kendini çabuk topladı gülerek, "Akşamlar hayır olsun Yusuf Efe," dedi. Sonra ona başka bir nazar bile atmadan kadını yanına çekerek bir şeyler söylemek istedi. Daha ağzından birkaç kelime çıkmamıştı ki kadının yüzü değişti. Ellerini yumruk yapıp ona doğru uzatarak bağırmaya başladı. "Daha ne istiyorsunuz benden ha? Daha benden ne istiyorsunuz? Hacı Ethem, söyle bakayım, ne diye geldin buraya? Haber almaya geldin değil mi? İşler nasıl gidiyor, yolunda gidiyor mu diye haber almaya geldin. İşler hiç yolunda değil Hacı Ethem. Dolapları iyi çeviremedik. Belayı bu delikanlının başına sardıramadık. Ne yapalım? Daha sizin kadar kansız olamamışız. Daha bu işlerin acemisiyiz. Öyle öldürecek gibi ne yüzüme bakıyorsun? Yok, bana kızma. Benim hiç kabahatim yok. Ben belki işi sonuna kadar götürürdüm fakat şu kızı görüyor musun? O dayanamadı. O kahpeliği bu kadar ileri götüremedi. Her şeyleri meydana vurdu. Kızım beni utandırdı. Anasına ders verdi. Allah beni affetsin. Bu masum kızcağız, siz ne derseniz deyin, o masumdur. Onun yüreği masumdur. Yüreceği temizdir. Bu kızcağız bana ne büyük günaha girdiğimi anlatıverdi. Bak, ağlamaktan boğulacak. Beğeniyor musunuz yaptığınızı? Allah bunu yanınıza bırakır mı sanıyorsunuz? Bu çocuğun ahı sizi iflah eder mi? Bak Hacı Ethem, bak, yüreğin ezilmez mi senin bunları görünce? Bir de sıkılmadan gelip ne olduğunu mu soruyorsun? Bir şeycikler olmadı. Bu delikanlıya bir şeycikler yapamayacaksınız. Hiç olmazsa bunu bize yaptıramayacaksınız. Kasabanın meydanına çıkıp ümmeti Muhammed'e bağıra bağıra her şeyleri söylerim. Her şeyleri diyorum, anlıyor musun? Elbet bizde inanan iki Müslüman bulunur. İsterseniz ondan sonra bizi öldürün. Yapmadığınız bir bu kaldı, onu da yapın. Ama ben daha önce kızımı alır, aşağı çarşı meydanına gider, her şeyi anlatırım. En katı yürekliler bile Kübra'nın yüzüne bir bakınca merhamete gelirler de sözlerime inanırlar. Kadın sözünü bitirmeden Hacı Ethem birden kolundan yakaladı, kıvırdı ve iki büklüm olup bağıran kadına şiddetli bir tokat yapıştırdı. Kübra keskin bir feryat kopararak yerinden fırladı ve o tarafa koştu. Fakat Yusuf daha evvel koşmuş, bir eliyle herifi boğazından yakalamış, yumruğunu vurmak için öbür elini kaldırdı, birden iki eli de havaya kalktı, bir inilti çıkardı, sallandı ve arka üstü yere yıkıldı. Kaymakam Selahattin Bey, evvelce de söylediğimiz gibi, gündüzleri biraz ağırca olan işiyle, geceleri de içkisiyle meşguldü ve yaşayıp gidiyordu. Memlekette münasebette bulunduğu adamlar az ve seçmeydi. Uzun memuriyetin tecrübesi, yerlilerin kendisi gibi memurlarla niçin ahbap olduklarını ona öğretmişti. Tonga'ya basmayı pek sevmediği ve namuslu kalmak niyetinde olduğu için, ziyafetlere, davetlere pek aldırış etmez, çok itimat ettiği hukuk mezunu birkaç avukat ve bazen de ceza reisiyle sessiz sessiz içmeyi tercih ederdi. Bu avukatlardan Hulusi Bey'in Tavşan Bayırı'nda büyük, güzel bir evi vardı. Evin bahçesi Edremit'te bir taneydi. Etrafı şimşir ağaçlarıyla çevrilmiş, çakıl döşeli yollar buraya ufak bir park manzarası veriyordu. Evin tam önünde bir asma çardağı, ufak ve fıskiyeli bir havuz vardı. Akşamları bu havuzun kenarına bir tahta masa çıkarılır, üzeri patlıcan salatası, balık tavası vesaire ile donatılır, rakı şişeleri bir kenara dizilirdi. Kış günleri ise bu masa içeride bir odada hazırlanır, Edremit'te de pek lüzumu olmayan mavi bir çini soba yanar ve rakı burada içilirdi. Oldukça serin bir kış gecesi Salahattin Bey, ceza reisi ve birkaç avukat Hulusi Bey'in evinde toplanmışlardı. Epeyce kafayı tuttukları sırada kapı çalındı, içeriye fabrikatör Hilmi Bey ile Hacı Ethem girdi. Bu Hilmi Bey, Edremit'in eski eşraf ailelerinden birine mensup, kibarca bir adamdı. Vaktiyle Midilli İdadisi'nden mezun olduğu için oldukça okumuş yazmışlardan, memleketin tahsillilerinden sayılır ve hürmet görürdü. Fakat hürmetin asıl sebebi sonu gelmeyecek kadar çok olduğu rivayet edilen servetiydi. Muhakkak ki Edremit'te ondan çok zeytini olan yoktu. Fakat asıl nakit parasının sayısını Allah'ın bildiği ve bunları saymak için vakit yetmeyeceğinden Hilmi Bey'in altınlarını şinikle ölçtüğü söylenirdi. Bunlarda biraz hakikat bulunması lazımdı. Çünkü şöyle böyle bir servet baba ile oğlun bitip tükenmez israfına yetmezdi. Bu adamın oğlu ile münasebeti memlekette oldukça kuvvetli bir dedikodu menbaıydı. Çünkü Hilmi Bey, Şakir'in hareketlerini düzelteceği, onu yola getireceği yerde aynı şeyleri kendisi de hatta çok kere oğlu ile beraber yapar, İzmirli, Midillili veya yerli Rum çocukları ile yazın cennet ayağı, kışın hamam alemleri tertip eder, avuç avuç para saçardı. Bunları gören Şakir'in niçin daha ileri gitmediğini hayret edilebilirdi. Oğul ile baba arasında bazı gizli meseleler mevcut olduğu ve ikisinin birbirine bazı sırlarla bağlı bulunduğu da şehirde dolaşan laflardandı. Bu akşamki gelişinde herhalde bir sebep olacaktı. Avukat Hulusi Bey'in pek sıkı fıkıh ahbabı olmadığına göre onun bu tesadüfi gibi görünen ziyareti pek de manasız sayılamazdı. Hacı Ethem'le beraber gelmesinde de muhakkak bir maksat gizliydi. Bir müddet meclise iştirak etti, birkaç kadeh aldı fakat buraya ayık geldiği için bu kadehlerin pek tesiri görünmedi. Küçük gözleriyle hiç durmadan odadakileri süzüyordu. Bir aralık ceza reisine, "Bir iki el çevirelim istersen, ne dersin?" dedi. Ceza reisi çok namuslu, hakperest bir adam olduğu halde kumara biraz yüzü yoktu. Büyük oyunlara girmese bile şöyle bir iki saatlik bir parti çevirmekten kendini alamazdı. "Siz bilirsiniz, ufaktan bir şey yaparız," dedi. Rakı masası kaldırıldı, içeri daha küçük bir masa getirildi, üzerine pike bir örtü örtüldü ve kağıtlar ortaya çıktı. Burada oynanan oyunlar nadiren poker, hemen hemen her zamanda 31 dedikleri bir oyundu. Fakat bu akşam Hilmi Bey gülerek, "Reis Bey, bir kılıç keser misin sen bu gece?" dedi. "Bırak Allah aşkına, hapishane oyunudur o. Hepsi kumar değil mi canım? Uzun işe girmektense ayakta birkaç el çeviririz, maksat vakit geçsin. Sen bilirsin." Gülüşerek masanın etrafına toplandılar. Kendi şanlarıyla mütenasip olmayan bu oyunu yarı şaka telakki ediyorlardı. Hilmi Bey kağıtları kardı, yanında duran kaymakama sordu. "Ne vereyim beyefendi?" Kaymakam şaşırdı. "Aman beyim, ben oyun filan oynamam. Hele bu kılıç mıdır nedir bilmem bile." "Bilinecek tarafı yok beyefendi, şimdi öğrenirsiniz." Birkaç kelime ile oyunu tarif etti. "Fakat ben oyun oynamam." Ceza reisi sokuldu. "Aman iki gözüm, çiğlik etmesene. Bir el çevirelim de dağılalım." Salahattin Bey güldü. "Canım, benim oynamadığımı sen de bilirsin." Hilmi Bey, "Oyun deyip de büyütmeyin beyefendi. Şunun şurasında maksat eğlenmek. Ne vereyim?" Salahattin Bey önüne bir gümüş çeyrek çıkardı. "Şuna bir dokuzlu verin." Hilmi Bey'in elleri süratle işlemeye başladı ve biraz sonra dokuzlu Selahattin Bey'in önüne düştü. Hilmi Bey derhal cebinden iki çeyrek çıkarıp atarak, "Buyurun, kağıtları da alın, şimdi siz vereceksiniz," dedi. Yarım saat sonra oyun kızışmış, sesler kesilmiş, çehrelerden tebessüm giderek onun yerine bir heyecan ve hırs ifadesi gelmişti. "Bir papaz 2 liraya, bir üçlü fitimize," gibi sözler işitiliyor ve çabuk çabuk birbiri arasından yere atılan iskambiller acayip hışırtılar çıkarıyordu. Masanın kenarına konan ayaklı bir lamba sarı ışığını ancak oyuncuların halkasına veriyor ve odanın diğer tarafları sessiz bir loşluğa dalıyordu. Masanın kenarındakilerin iri gövdeleri duvarlarda garip ve kocaman mahluklar gibi mübalağalı hareketler yapıyordu. Köşedeki camekanlı duvar dolabının ön sahanlığında birkaç kadeh, yarım karafa rakı, biraz pastırmalı yumurta ve biraz da turşu uzun zamandır el sürülmeden bekliyordu. Bir müddet evvel oraya kadar gidip bir kadeh atan, sonra meze dolu ağzıyla tekrar masa başına gelerek oyuna iştirak eden keyif ehillerinde pek yerinden kımıldanacak hal kalmamıştı. Birdenbire sararan çehreleri, titreyen elleriyle acınacak bir hal almışlardı. Kağıtları tararken yarısını döküyorlar, tekrar toplayıp karıştırıyor ve bu sefer de kesmek için yanlış birine uzatıyorlardı. İkide bir de elleri ceplerine gidiyor, karılarının çeyiz getirdiği güzel örme keseler çıkıyor, yine eller titreyerek içinden para alınıyordu. Hulusi Bey ile diğer iki avukat pek fazla ziyanda değillerdi. Kendileri büyük söylemiyorlar, büyük söyleyeni de kağıt açmıyorlardı. Ceza reisi de biraz fazla içeri kaçmış olmakla beraber şimdilik olduğu yerde duruyor ve daha fazla vermemeye çalışıyordu. Asıl zararda olanlar Hilmi Bey ve Selahattin Bey'di. Selahattin Bey rakının tesiriyle kendini şaşırmış, cebindeki bütün parayı verdikten başka Hilmi Bey'e de 50 altın kadar borçlanmıştı. Hiç kendini bilmez gibi oynuyor, bütün acemi kumarbazlarda görüldüğü gibi asabi ve çılgın bir oyunla talihi kendine çevirmek istiyordu. Bir kere kaybetti mi, ikinci defa demin kaybettiğinin iki mislini ve üçüncü defa ikincide kaybettiğinin iki mislini koyuyordu. Böylece ziyanı aklı başında olduğu zaman düşünmekten bile korkacağı bir miktara çıkıyordu. Bütün parayı alan Hacı Ethem'di. Yüzünde ciddi bir ifade ile ve asla konuşmadan para sürüyor yahut kağıt yapıyordu. Önünde çok bir para yoktu. Bu oyunda kazanılan paranın ortaya tutulması şart olmadığı için Ethem aldığı sarı liraları cebine koyuyor ve önünde birkaç mecidiye bırakıyordu. Hilmi Bey de hiç ses çıkarmadan dudaklarının kenarında donup kalan kibar bir gülüşle kaybediyor ve Selahattin Bey'in önü boşalıp zavallı adam bitkin, sarı bir halde iskemlenin arkasına yaslanınca "Ben vereyim beyefendi," diyerek önüne bir avuç lira koyuyordu. Hulusi Bey ve diğerleri ceza reisinden maada bu işte bir sakatlık olduğunu sezmiş gibiydiler. Fakat ortada gözle görülen bir şey olmadan üstüne belayı davet etmek doğru değildi. Şimdilik oldukları yerde tutunabilmeyi kâr sayıyorlardı. Hiçbirinde sarhoşluktan eser kalmamıştı. Hulusi Bey'in gözleri Selahattin Bey'e merhamet ve imkansızlık içinde bakıyor ve Hilmi Bey'in gözleriyle karşılaşmamaya gayret ediyordu. Bir şey yapmaya imkan yoktu. Oyunu bırakmak tekliflerini Selahattin Bey şaşkın fakat sert bir el işaretiyle reddetmiş ve Hilmi Bey de "Bırakın canım, oynasın beyefendi, belki çıkarır. Bak biz de zarardayız, yarın mı bırakalım oyunu?" deyince herhangi bir şey yapmak büsbütün imkansız olmuştu. Lambanın sarı ışığı altında kaymakamın yüzü olduğundan da uzun görünüyordu. Gümüş gibi beyaz saçları demet demet çakaklarına dökülüyor ve kirli bir renk alıyordu. Sakalları birkaç saat içinde uzamış, uzun parmaklı ellerinin üzerinde mor damarlar peydah olmuştu. İçerisi ve kenarları kanlanan gözleri etrafa bakıyor fakat hiçbir şeyin farkında değilmiş hissini veriyordu. Bakışları birkaç kere kendisine sitemli gözlerle bakan Hulusi Bey'e tesadüf etti. Rengi kaçmış dudaklarının kenarında şaşkın ve manasız bir tebessüm belirdi ve başını önüne çevirir çevirmez derhal silindi. Oyun sabah ezanları okunurken bitti. Salahattin Bey kendisine Hilmi Bey'in uzattığı bir avuç parayı eliyle ve bitkin bir tavırla iterek "Yeter," dedi. Yerinden kalktı ve kalkarken iskemleyi devirdi. Kapıya doğru birkaç adım gittikten sonra "Size borcum ne kadar?" Hilmi Bey masanın üstündeki tütün paketini aldı. Arka tarafındaki dağınık rakamları topladı. 320 lira dedi. Sonra hafif bir tebessümle ilave etti. Ehemmiyeti mi var beyefendi? Kumarbazın kumarbaza senede 5 kuruşu bile geçmezmiş. Bir gün yine toplanır telafi ederiz. Salahattin Bey ertesi gün vazifeye ancak öğleden sonra gidebildi. Yüzü hala sarı ve tıraşlıydı. Evde Şahinde ile şiddetli bir kavga etmiş ve zihni büsbütün karışmıştı. Dairede avukat Hulusi Bey kendisini bekler buldu. Hazin hazin gülerek, "Görünmez kaza işte buna derler iki gözüm," dedi. "Duracak zaman değil, işin çaresine bakmalı." "Çaresine bakılacak tarafı mı var? Elimdeki zeytinliği satsam ve bir senelik maaşımı kırdırıp buna ilave etsem yine yetmez. 320 altın bu. Bitti Hulusi Bey, her şey bitti. Düşün ki buradan tası toprağı toplayıp gitmek bile mümkün değil. Burada kalıp sefil ve kepaze olmaya mahkumum. 3 senede, 5 senede elbet ödemeye çalışacağız." İçeri eshab-ı mesalihten birkaç kişi girdiği için sözü kestiler. Kaymakam birdenbire bunların arasında Hacı Ethem'in yüzünü görür gibi oldu ve şaşırdı. Ethem diğerlerini iterek öne doğru sokuldu ve kaymakamın önüne bir kağıt sürdü. Selahattin Bey kağıda bir göz atınca sapsarı oldu. Eli titremeye başladı. Yavaşça sordu. "Neden icabet etti bu?" "Hani beyim, aklınıza bir şey gelmesin. Lüzumu da yoktu ya, adettir de onun için. Siz bir imza buyurun." Kaymakam önündeki kağıda titrek bir imza attı ve Hacı Ethem gözlerini Hulusi Bey'inkilerle karşılaştırmamaya çalışarak süratle dışarı çıktı. Kaymakam diğerlerinin kağıtlarını da bir kere göz bile gezdirmeden imzaladıktan sonra yavaşça Hulusi Bey'e döndü. "Dün akşamki para için bir senet imzalattılar," dedi. "Niçin imzaladınız? Ne yapayım? Hem görmüyor musun? Ne biçimsiz zamanda geldi. Muhakkak kerata bir saattir içerisinin dolmasını beklemiş. Her şey bitti dedim ya sana." "A iki gözüm, senin bu Hilmi Bey'e bir kötülüğün dokunmuş değildir. Senden intikam almak istemesine filan imkan yok. Herhalde başka bir maksatları olacak. Ya senden mühim bir çıkarları var yahut da başka bir şey. Hilmi Bey senden bu 300 bilmem ne kadar lirayı alamayacağını pek iyi bilir. Kaymakam Bey kendisine borçlu etmek zevki içinde bu kadar paraya kıyamaz. Dur bakalım bir müddet bekleyelim. Herhalde bir kokusu çıkacak. Sen yalnız aklını başına topla ve hiç itidalini kaybetme. Dünyada düzelmeyecek iş mi olur?" Salahattin Bey bu gibi sözlerin ona teselli vermekten uzak olduğunu ima eden bir tavırla başını salladı. Akşam eve döndüğü zaman Şahinde kendisini gülerek karşıladı. Bir iki saat evvelki kavgadan sonra bu fevkalade iltifat onu hayrete düşürdü. Şahinde onu kolundan tutarak kulağına fısıldadı. "Ayol, sana mühim havadislerim var. Hayrola? Sorma, bugün bize Hilmi Bey'inkiler geldi. Ama öyle senin bildiğin gelişlerden değil. Adeta şöyle görücüye gelir gibi bir şey." "Ne görücüsü, kimin için?" "Kimin için olacak abey? Gelinlik kızın olduğunu unuttun mu?" "Muazzez için mi geldiler? O daha çocuk demedin mi?" "Ne çocuğu ilahi Salahattin Bey? Ben sana vardığım zaman kaç yaşındaydım?" Benim şimdilik kimseye verilecek kızım yok. Gelenlere böyle söylersin. Hem bu işlere sen pek karışma. Karışmaz olur muyum? Anası değil miyim? Neyse, bağırıp durma. Ben zaten babasıyla görüşeyim demiştim. Fakat herhalde kızı 20'sine kadar evde tutup koca karı yapmaya niyetin yoktur. Salahattin Bey odasına gidince uzun uzun düşünerek bu iki günün vukuatını birbirine bağlamaya, olanlara mana vermeye çalıştı. Bir şeyler sezer gibi oluyor fakat içinden çıkamıyordu. Eğer Hilmi Bey Muazzez'i oğlunu almak istiyorsa neden önce dün akşamki gibi bir plana lüzum görüyordu? Doğrudan doğruya isteyemez miydi? Şehrin zengin ve asil bir ailesinin oğlu herhalde reddedileceğini düşünerek babasını böyle yollara sevk etmiş olamazdı. Fakat ertesi gün Şakir'i şuradan buradan soruşturunca niçin evvela kendisinin eli ayağı bağlanmak istendiğini anladı. Hulusi Bey de havadisi duyunca yüzünü buruşturdu. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti dedi. Yazık olacak kıza. Ne diye yazık olacakmış? Ben öylesine kız filan vermem. Onlar da herhalde senin böyle diyeceğini düşünmüşlerdir. Ne diye akşam sana 300 lira verdiler? Hem dur bakalım, bu daha bir şey değil. Onlar bir dolap çevirmeye başlamasınlar yoksa bu hiçtir. Bu parayı sana Edremit'i bırakıp gidemeyesin diye verdiler. Üst tarafı için başka tedarikleri olacağını tahmin ediyorum. Yalnız bir şeye aklım ermiyor. Şakir zevkinde, sefasında bir serseriydi. Evlenmek aklına nereden geldi acaba? Salahattin Bey tekrar düşünmeye daldı. Kızını kendine anlatılan şekilde bir ite vermek mecburiyetinde kalacağını akla almıyordu. Hulusi Bey, mamafi belki de bu Şakir'in delice heveslerinden biridir. Yarın öbür gün vazgeçer. Şimdilik işi mümkün olduğu kadar uzatmaya bak. Kaçamaklı cevaplar ver. Belki bıkıp bu işin arkasını bıraktırırsın. 300 lira meselesine gelince dediğim gibi bunu senden alamayacaklarını bilirler. Hem sen ne zaman olsa onlara lazımsın. Sonra Hacı Ethem demek Şakir demektir. Hilmi Bey'den çıkan para pek yabancı yere gitmedi ki. Salahattin Bey de şimdilik işi safsaklamayı en uygun çare buldu. Yusuf'a hiçbir şey açmamayı tercih etti. Deli oğlan gidip bir taşkınlık yapar, kendini tutamayıp bir vaka çıkarır, işi düzelemez bir hale sokardı. Bayramda Şakir'le ikisi arasında ceryan eden hadiseyi de bir parça bildiği için Yusuf'un bu işten haberi olmasını şimdilik münasip bulmadı. Böylece 10-15 gün kadar bir zaman geçti ve tam bu sıralarda Yusuf'u bir gece eve getirdiler. Getirenler Yunus Ağa isimli ihtiyar bir pabuççu ile 35 yaşlarında perişan kıyafetli bir kadın ve onun yanında mütemadiyen Yusuf'un sarı çehresine bakan ve durmadan ağlayan hasta kılıklı bir kızdı. Bu kızla anası o gece ve ondan sonraki geceler Yusuf'un başucundan ayrılmadılar ve kaymakamın evinde kaldılar. Yusuf'un yarası ağır değildi. Kasığının yanına, baldırına saplanan bıçak onu 15-20 gün yatağa bağlamaktan başka bir şey yapmayacaktı. Salahattin Bey hatta Şahin de onu bu halde görünce şaşırdılar. Bilhassa Salahattin Bey kendisi için Yusuf'un ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anladı. Günde birkaç kere eve uğrayarak yukarı onun yanına çıkıyor, gülerek "Bak kerataya" diyordu. Daha bu yaşta efelik yapmaya kalkıyor. Ne kadar olsa serde aydınlılık var, değil mi? Sen şu işin aslını bize ne zaman anlatacaksın? Sonra başıyla diğerlerinin göremeyeceği bir işaret yaparak bu kadınla kızın kim olduklarını sormak istiyordu. Fakat Yusuf bir şey söylememekte ısrar ediyor ve kendisine çok sorulduğu zaman başını yorgun bir tavırla duvara doğru çeviriyordu. Kübra ile annesi evde tabii birer hizmetçi oğlu vermişler, diğerlerini kendilerine bu gözle bakmaya alıştırmışlardı. Bunun için herkesin tecessüsünü fazla gıcıklamıyorlardı. Ama şehirde bu meselenin duyulduğu ve birçok rivayetlere meydan verdiği muhakkaktı. Hilmi Bey ile Şakir'in bu Kübra meselesinden biraz fazla telaşa düştükleri, hatta hiç tetiğini bozmayan Hacı Ethem'in bile bugünlerde suratı asık olduğu söyleniyordu. Yusuf'un Kübra'ların evinde yaralandığı da gizli kalmamıştı. Buna da bin türlü mana verenler vardı. Salahattin Bey de hariçten kulağına gelen bu havadislerle iktifaya mecbur oluyordu. Kendi evinde olan biten işler hakkında dışarıdan duydukları ile kanaat etmek adamcağıza güç geliyordu ama Yusuf'tu bu, işlerine pek akıl ermezdi. Fakat böyle şuradan buradan duyduğu rivayetlerle asla iktifa etmeyen birisi vardı, Muazzez. Muazzez her şeyin aslını öğrenmek istiyor fakat biraz olsun iyileşmeden Yusuf'a sormaya cesaret edemiyordu. Kadın vakayı pek kısa anlatmıştı. Kızım hastaydı, Yusuf ağamız pirinçle yağ aldı, hatır sormaya geldi. Sağ olsun, zaten pek merhametlidir. Tam çıkıp giderken karanlıkta birisi fırlayıp bir bıçak soktu. Herhalde herif Yusuf ağayı benzetti. Yoksa ne geçmiş olacak ki? Muazzez sordu. O gece Kübra hasta mıydı? Ya, yatakta yatardı. Peki Yusuf vurulunca ikiniz de onunla birlikte geldiniz. Hasta kız yağmurda sokaklarda dolaştı da bir şey olmadı mı? Ah kızcağızım, biz alışkınız böyle şeylere. Az mihnet mi çektik? Kızımızın korkudan bir şeycikleri kalmayı verdi. Yusuf ağasını pek severdi. Fakat bu laflar Muazzez'i tatmin etmekten uzaktı. Nihayet daha fazla dayanamadı. Bir gün Yusuf'un yattığı odaya gitti, yatağının kenarına oturdu ve sordu. Yusuf abi, söyle bakayım artık, bütün bu işler ne demek oluyor? Sonra kim bu kız, bu Kübra? Burada hiç sebepsiz yüzü kızardı ve önüne baktı. Yusuf, o da bir Allah'ın garibi Muazzez dedi. O da çok çekmiş, yüzüne bir baksana. Muazzez çocukça bir konuşkanlıkla atıldı. Biliyorum Yusuf abi, fakat tuhaf bir hali var. Yaşı benden küçük olduğu halde beraber olduğumuz zamanlar bir çekingenlik, ne diyeyim, bir üzüntü duyuyorum. Hem görsen beni ne kadar seviyor. Bazen durup dururken koşup boynuma sarılıyor, yanaklarımı filan öpüyor. Seni de çok seviyor herhalde. Birkaç kere senin odanın kapısında içeriği dinlerken gördüm. Beni görünce ayıp bir şey yapmış gibi önüne bakarak hemen aşağı indi. Fakat dedim ya, bir türlü ona yaklaşamıyorum. İstesem bile yapamıyorum. Ne acayip şey, değil mi? Yusuf cevap vermedi. Yorganın üzerinde uzanan eliyle oynamakta olan Muazzez'e dalgın dalgın bakıyordu. Ona daha fazla bir şey söylenemeyeceğini anlayan Muazzez, başka bir şey söylemek ister gibi bir hareket yaptı. Fakat cesaret edemeyerek durdu. Nihayet biraz daha tereddüt ettikten sonra sabredemedi. Biliyor musun Yusuf abi dedi, beni istediler. Bu sözü o kadar açık ve kısa olarak nasıl söylediğine kendisi de şaşıyormuş gibi gözlerini açarak Yusuf'un yüzüne baktı. Öteki derhal yatakta doğrulmuştu, sordu. Kim? Hilmi Bey'in oğlu Şakir için istediler. Annesi geldi. Benden güya saklıyorlar ama şehirde bilmeyen de yok. Babam ne demiş? Babamın pek gönlü yok. Yalnız annem istiyor galiba. İki günde bir ya annem onlarda ya onlar bizde. Hilmi beyleri pek zengin diyorlar. Anneme de daha şimdiden hediyeler filan vermeye başladılar. Sonra sağ elini Yusuf'a doğru uzattı. Kolunda çok ince işlemeli iki altın bilezik vardı. Bunları da Şakir Bey'in annesi bana verdi. Yusuf kıpkırmızı kesildi. Muazzez'i elinden tutup bağırtacak kadar sıkarak sordu. Desene, işi bu kadar ilerlettin ha? Demek sana şimdiden gelin gözüyle bakıp bilezikler filan veriyorlar. Allah versin, senin de canına minnettir. Zengin diye ağzının suyu akıyor, baksana. Muazzez bu sözleri hiç beklemiyormuş gibi kıpkırmızı olarak ayağa kalktı. Gözleri yaşarmış gibiydi. Dudakları titreyerek birkaç kere Yusuf abi dedi. Sonra bileğinden altın bilezikleri şiddetle çıkararak yorganın üstüne attı. Yusuf elinin yanına düşen bu iki halkayı parmaklarının arasında ezdi, büktü, sonra ufak bir külçe halinde odanın bir köşesine fırlattı. Muazzez bu sefer adam akıllı ağlayarak yatağın bir kenarına oturmuştu. Yusuf onu ellerinden tutarak yavaşça kendine çekti. Ağzını onun saçlarına yaklaştırarak kulağına, "Sana çok daha iyi kocalar bulunur Muazzez. Ne yapacaksın elin serserisini?" dedi. "Sırası mı böyle şeylerin şimdi? Hem sen o Şakir Bey'in ne mal olduğunu bilmezsin. Böyle bir adam için ağlanır mı?" Muazzez başını hızla çekti. Gözlerindeki yaşlar kurumuştu. Anlamak istemeyen bir ifadeyle hiçbir şey söylemeden Yusuf'un yüzüne baktı. Bu bakışlarda hem hayret, hem sitem, hem de biraz dargınlık vardı. Yusuf devam etti. "Kızım, sen de gençsin. Tabii akranlarını görünce senin için çekecek. Hele böyle Şakir gibi hovardaları, kadın kısmı nedense pek beğenir. Sonunda da başını taştan taşa vurur. Sen de böyle çocuk gibi düşünme de biraz ağır başlı ol. Hayırlı bir kısmet çıksın hele. Seni evde koyacak değiller ya, elbet birisine verecekler. Anan olacak karı seni ne diye ikide birde Hilmi Beylere götürür ki? Çocuk değil misin? Elbet evin şatafatı gözünü alacak. Neyse, sen akıllı kızsın. Bu kadar sabırsız olma." Yusuf daha fazla söyleyemedi. Muazzez'in yüzü onu korkuttu ve şaşırttı. Genç kızın iri gözlerinin içi ateş gibi yanıyor, dudaklarının kenarı tokat yemiş gibi titriyordu. Ağlayamayacak kadar çok ızdırap çektiği, şiddetli bir buhran geçirmek üzere olduğu görülüyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. Muazzez yavaşça yatağın kenarından kalktı, ağır ağır, başı önde dışarı çıktı ve Yusuf hiçbir şey anlamadan arkasından baka kaldı. Şakir bayram günü Yusuf'la kavga ettikten sonra sarhoşlukla, "O kızı karı diye alıp evime götürmezsem anam avradım olsun. Şakir'in kim olduğunu belletmeli o yabancının Yusuf'una," diye yemin etmişti. Bu sözleri Şakir'in her zamanki sarhoşluk palavraları zannedenler yanıldılar. Her yerde ve daima hükmünü yürütmeye alışmış olan bu şımarık delikanlı, herkesin içinde yediği yumruğun acısını bir türlü unutamıyor ve ancak Muazzez'i almakla Yusuf'a tam bir mukabelede bulunabileceğini zannediyordu. O zaman Yusuf'a dönüp, "Bu muydu benden sakladığın kız? İşte onu evime avrat diye götürüyorum," diyecekti ve başka bir şey istemiyordu. Babası evvela bunu dinlemek bile istemedi. Oğluna bir memur kızı almayı, bu memur kim olursa olsun, aklından bile geçiremezdi. Fakat Şakir'le bir odaya kapanarak yaptıkları uzun bir münakaşadan sonra razı oldu. Nedense bu baba oğul birbirlerinin sözünden çıkamıyorlardı. Hatta Hilmi Bey'in oğluna karşı biraz da çekingence bir hali vardı. Çok kere şiddetle muhalif olduğu şeyleri böyle bir hususi ve gizli münakaşadan sonra kabul ederdi. Sonra bu meselede pek fazla ısrarı da lüzumlu bulmadı. Bir kaymakam bazen zengin bir eşraf kızından çok daha işe yarayabilirdi. Ve ihtimal Şakir konuştukları zaman babasına bu izdivacın aynı zamanda lüzumlu olduğunu da ispat ederek onu kandırmıştı. Fakat ikisi de nedense doğrudan doğruya kızı istemeden evvel Salahattin Bey'in elini ayağını bağlamayı muvaffak buldular. Bunu belki de işi süratle bitirmek için yapmışlardı. Salahattin Bey'in mütereddit cevaplarından memnun olmayarak kat'i bir neticeye varmak teşebbüsünde bulunmaları da bu işte beklemeyi pek istemediklerini gösteriyordu. Bilhassa Yusuf'un yaralanması ve Kübra ile annesinin kaymakamlara taşınmaları onları daha çabuk olmaya sevk etti. Memleketin bütün sözü geçen takımı seferber hale gelerek Salahattin Bey'i sıkıştırmaya başladı. İlk zamanlarda rica ve kandırma yolu tutan bu adamların sözleri Salahattin Bey'in mütemadi redleri karşısında yavaş yavaş bir tehdit kılığı alır oldular. Zavallı adam işin bu şekilde gireceğini düşünmemişti. Memleketi asıl idareleri altında bulunduran bu adamların karşısında bir hükümet memurunun ne kadar az kıymeti olabileceğini, bir kaymakamın aşağı yukarı kendisine itibar edilen fakat işlerine engel olmaya başlayınca derhal tüydürülen bir kukla olduğunu bildiği için vaziyetten tamamen ümidi kesmiş gibiydi. Elde bulunan bir tek çare, yani burayı bırakıp gitmek, Hilmi Bey'in elinde o senet kaldıkça imkansızdı. Halbuki bu vaziyette biraz daha beklemek, memleketteki nüfuzlu kimselerin müştereken kendi aleyhine harekete geçmelerine, azline, en sonunda kepaze olmasına bile yol açabilirdi. İçkinin zayıflattığı sinirleri daha fazla tahammül edemeyecek gibi görünüyordu. Yavaş yavaş başka türlü düşünmeye ve kendi kendine sormaya başladı. Bu kadar ısrarın manası neydi? Şakir'in bu işten vazgeçmeyip bilakis daha fazla üstüne düşmesi, ondaki bu arzunun geçici bir heves olmadığını gösteriyordu. Bu kadar kuvvetle bir şeye sarılan bir adamın zamanla kendini ıslah etmesi hiç de olmayacak bir şey değildi. Hatta ihtimal Şakir'in yaşadığı kirli hayata karşı duymaya başladığı nefret ve iğrenme ona bir aile hayatı kurmak arzusunu vermişti. Bütün bunlara mukabil kendisinin ortaya sürdüğü sebepler ve itirazlar ne kadar manasızdı. Şakir'in yaptıklarını aynı şekilde ve bu kadar ileri giderek olmasa bile gençliğinde kendisi de yapmamış mıydı? Düşündükçe şimdiye kadar aldığı tavırları manasız buluyor ve kendisini de başkalarını da boş yere sıkıntıya soktuğunu zannediyordu. Avukat Hulusi Bey de eski itirazlarında o kadar ısrar etmiyor, sen bilirsin, hayırlısı neyse o olsun diyordu. Adamcağız bu şehirde oturduğunu ve bu şehirden ekmek yiyeceğini unutmamak mecburiyetindeydi. Nihayet bir gün Salahattin Bey işi Yusuf'a da açtı. Bir akşam yemeğinden sonra onu bir kenara çekerek, Yusuf dedi, Muazzez artık evlenecek çağa geldi, kendisini isteyenler de var. Ben sana şimdiye kadar açmadım ama herhalde dışarıdan duymuşsundur. Hilmi Bey'in oğlu Şakir, senin bununla aranın iyi olmadığını biliyorum. Fakat mesele kardeşinin saadeti meselesidir. Evvela ben de bu işe taraftar değildim. Ben de bu Şakir Bey'i pek edepsiz biri olarak tanıyordum. Fakat sözlerine itimat ettiğim birçok kimseler, onun aslında hiç de fena bir delikanlı olmadığını, yalnız gençliğinin ve bazı fena arkadaşlarının tesiriyle biraz taşkın ve geçimsiz bir hayat geçirdiğini söylediler. Ama şimdi Muazzez istedikten sonra herhangi bir hafifliğini gören yok. Birçokları şaşıyoruz bu eli avuca sığmayan delikanlının nasıl böyle uslu uslu durduğuna diyorlar. Demek ki çocuğun mayasında iyi taraflar varmış. Sen de tabii ufak bir geçmişten dolayı bu işe karşı koymazsın. Salahattin Bey bu sırada Yusuf'un kendisini dinlemeyerek pardenin püsküllerini saç örgüsü gibi örmekle meşgul olduğunu gördü. Canı sıkılarak derhal sözünü kesti. Yusuf perdenin kenarlarını bırakıp ona döndü. Sen kararını vermişsin, bana bunları ne diye anlatıyorsun dedi. Kızın babası sensin, onu benden çok düşünmen lazım. Bana ne? Aman Yusuf böyle söyleme. Muazzez'i benden çok senin düşündüğünü bilmez miyim? Sen ona hem ağabeylik hem babalık yaptın. Ne yalan söyleyeyim, ona anasının bile senin kadar emeği geçmemiştir. Şimdi bana ne filan diye ters cevaplar vermenin sırası mı? Bak ben seninle akran gibi konuşuyorum, danışıyorum. Eski hıncını filan bir tarafa bırak, bu işte bir fenalık görüyorsan söyle. Niçin bunun lakırdısını bile etmek istemiyorsun? Bildiğin bir şey mi var? Bildiğim bu Şakir'in bir it olduğudur. Böylelerine kız filan verilmez. Yusuf ben de böyle düşünüyordum fakat hemen kestirip akmak doğru mu ya? Herkes Şakir'in artık adam akıllı değiştiğini söylüyor. Neden değişti dersin? Neden olacak? Uslanmaya, adam olmaya niyetli de ondan. Sen gene öyle zannet. Ya neden uslandı? Korkudan. Hilmi Bey ile Şakir'in sen bugünlerde nasıl dokuz doğurduklarını bir bilsen. Ben bir şeyler olduğunu seziyordum ama pek işinden çıkamıyordum. Bereket versin Ali, biraz gözümü açtı. bana Şakir Beygillerin bugünlerde biraz işkilli olduklarını çıtlattı. O da sağlam bir şey bilmiyor, hep şuradan buradan duyma. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Duyduklarımın onda biri doğru olsa böyle bir adama değil kız selam bile verilmez. Bunlar büyütülmüş yahut uydurulmuş vakalardır. Bunlara bakıp hüküm verilir mi? Yusuf bu mesele üzerinde fazla konuşmaktan sıkılıyormuş gibi başını çevirdi. Bildiğinizi yapın dedi. Bana sordunuz da onun için söyledim. Salahattin Bey de Yusuf'un bu şekilde hareket etmesine sinirlenmiş gibiydi. Tabii bildiğimi yapacağım. Yalnız sen de bildiğini söylesen, böyle manasız somurtuları bıraksan daha iyi edersin. Yusuf omuzlarını silkti. Salahattin Bey daha fazla dayanamadı. Yerinden kalkan ve odadan dışarı gitmek isteyen Yusuf'u kolundan tutup hızla çekti. Yüzü sapsarı olmuştu. Kısık ve bazen titreyen bir sesle, "Hepiniz birlik olup beni öldürmeye mi niyet ettiniz?" dedi. Bütün şehir, evimin içindekiler de dahil olduğu halde hep birden bana hücum etmeye, beni mahvetmeye mi karar verdiniz? Yusuf, sen bari bana neler çektiğimi anlayacak, bana acıyacaktın. Çıldıracağım be oğlum, anlıyor musun? Çıldıracağım. Bu hal biraz daha devam eder. Herkes bana karşı cephe almaya başlarsa ya başımı alıp kaçacağım yahut da kafama bir kurşun sıkacağım. Muazzez'i Şakir'e vermeyelim diyorsun değil mi? Âlâ, bunu ben de istemiyorum. Fakat ne yapalım? Bir akıl biliyorsan söyle de onu yapayım. Yalnız benim artık daha fazla uğraşmaya takatim kalmadı. İşi daha fazla sürüklemek, bir sürü kurnaz ve insafsız kurtlarla uğraşmak, onlara her gün aynı bir bahane bulmak, onların şimdi pek de saklı olmayan tehditlerini anlamamazlıktan gelmek ve hepsine güler yüzle kibar cevaplar vermek artık elimden gelmiyor. Ben de insanım Yusuf, ben de etten ve sinirden yapılmış bir mahlum. Bana da biraz acıyın canım. Adamcağızın dudakları titriyordu. Yusuf'un içi bu adama karşı duyduğu sonsuz bir merhamet ve sevgi hissiyle ezildi. Kendini tutmasa onun boynuna sarılacak ve yanaklarını şapur şupur öpecekti. Fakat sadece "Kolayına bakarız baba," dedi. "Yalnız sen bu heriflerin ne mal olduğunu anlamak istersen bizim Kübra ile anasına bir sor. Onların epeyce bir şeyler bildiklerini sanıyorum." Kübra ile anasının Hilmi Beylerle ne alakası var bilmem, fakat galiba bizim zannettiğimizden daha fazla alakaları olacak. Yusuf Kübra ile anasını odaya çağırdı. Bunlar içeride Salahattin Bey'i görünce bir ilkirdiler. Yusuf, bana anlatırken yarım kalan bir hikayeniz vardı dedi. Onu şimdi baştan anlat, babam da duymak istiyor. Salahattin Bey kadına oturmasını söyledi ve sonra, bize açıkça anlatmakta bir beis yok dedi. Sizin hikayenin Hilmi Beylerle alakası varmış. Halbuki bu Hilmi Bey'in oğlu Şakir şimdi bizim Muazzez'i istiyor. Ben razı olmak üzereyken Yusuf, Hilmi Beylere dair sizin bir şeyler bildiğinizi, bunları öğrenmeden karar vermek doğru olmadığını söyledi. Baş taraflarını bana biraz anlatmıştı. Siz asıl Hilmi Beylerle alakası olan şeylerden bahsediniz. Yalnız galiba bu vakalar daha ziyade Kübra'ya ait olacak. Ana kız beklemedikleri bu sözler ve sualler karşısında biraz cevap vermeden durdular. Kübra başını önüne eğmiş yere bakıyordu. Salahattin Bey ona döndü. Kübra kızım, Muazzez senin kardeşindir. Onun iyiliğini herhalde sen de istersin. Bunu düşün de ne biliyorsan, ne oldu ise bize söyle, olmaz mı? Kübra yavaşça başını bile kaldırmadan, yazık olur, Muazzez'i onlara vermeyin dedi. Pekala ama kızım, bunun sebebini de söyleyiverin. Ne diye Hilmi Beylerin evini bıraktınız? Eğer kavga filan edip ayrıldınızsa niçin Yusuf'un mahiyetine girinceye kadar onların zeytinliğinde çalışıyordunuz? Anası cevap verdi. Çalışmayıp ölelim mi ağa beyefendi? Bize ettikleri işten sonra onların emri altında çalışmayı kim isterdi? Kadın yine ağlamaya başladı. Yusuf eskiden beri böyle ikide bir de ağlayıveren insanlara kızardı. Fakat bu kadının gözyaşları o kadar hakiki, o kadar içten gelmeydi ki, görenlerin onun teessürüne iştirak etmemelerine imkan yoktu. Selahattin Bey yerinden kalktı. Kübra'nın çenesini tutarak başını yukarı kaldırdı. Gözlerinin içine baktı. Az şeyler çekmemişsin sen küçük dedi. Fakat her şey geçer, her şey unutulur. Kendini bir felaketin içinde kaybetmenin manası yoktur. İnsan birazcık da kalender olmalıdır. Bu sözleri Kübra'nın anlayamayacağını düşünerek devam etmedi. Fakat Kübra verdiği cevapla kelimeleri değilse bile söylenilen sözün ruhunu kavradığını gösterdi. Dedi ki, hiç geçmeyen, hiç unutulmayan şeyler de var beyefendi. Ölünceye kadar insanın sırtından atamayacağı şeyler de var. Kaymakam şimdi yalnız Muazzez meselesi için değil, doğrudan doğruya bu kızın macerasını merak ettiği için sabırsızlıkla sordu. Fakat kızım, bana her derdinizi niçin açıkça söylemiyorsunuz? Size karşı bir fenalık yapıldı ise onu cezalandırmak kaymakam olduğum için de vazifemdir. Onlara kimsenin kudreti yetmez. Salahattin Bey, benim kudretim yeter diyecekti fakat bunu laf olsun diye söylemek bile elinden gelmedi. Bilhassa kendisinin ne kadar aciz ve ehemmiyetsiz kaldığını son günlerin vukuatı açıktan açığa göstermişti. Herhangi bir palavra artık gülünç olmaktan başka bir işe yaramazdı. Kübra'nın anası, biz ahımızı almayı Allah'a bıraktık. O bunları iflah etmez inşallah dedi.